Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. 23. Ayrım. Afgan Bülbülü. Etienne Bustole'nin Nila Vahdati ile yaptığı röportaj. Parallax. 84. Kış 1974. Sayfa 36. Bir kez daha dairede etrafa bakınıyorum ve kitap raflarının birinde duran çerçeveli fotoğraf dikkatimi çekiyor. Küçük bir kız, yaban çalılarıyla dolu bir tarlada çömelmiş, kendini kopardığı bir tür böğürtlene benzeyen şeye vermiş. Boğazına kadar iliklenmiş, parlak sarı bir paltosu var. Yukarıdaki bulutlu koyu gri gökyüzüyle tezat oluşturmakta. Arka planda kepenkleri kapalı, kiremitleri kırık, taş bir çiftlik evi görünüyor. Resmi soruyorum. N.W. kızım peri. Evet, Paris gibi ama eyle. Masal perisi demek. O resim baş başa Normandiya'ya yaptığımız bir gezide çekildi. 1957 idi galiba. 8 yaşında olmalı. E.B. Paris'te mi yaşıyor? N.W. Sorbonne'da matematik okuyor. E.B. Gurur duyuyorsunuzdur. Gülümsüyor, omzunu silkiyor. E.B. Meslek seçimi beni biraz şaşırttı. Yani kendini sanata adamış bir annesi olduğu düşünülürse. N.W. Bu yeteneğini nereden aldı bilmiyorum. Bütün o anlaşılmaz formüller, teoriler filan. Ona hiç de anlaşılmaz gelmiyordur herhalde. Ben şahsen iki sayıyı çarpmayı bile beceremem. E.B. Belki de bu onun isyan biçimi. İsyanlar hakkında sizin de bir iki şey bildiğinizden eminim. N.W. Doğru. Ama ben isyan etmenin doğru yolunu seçtim. Kafayı çektim, ot içtim, sevgili edindim. Kim isyan etmek için matematiği kullanır ki? Gülüyor. N.W. Ayrıca onun baş kaldırmak için hiçbir nedeni yok. Ona aklınıza gelebilecek bütün özgürlükleri tanıdım. Kızımın içinde kalan hiçbir şey yok. Hiçbir eksiği yok. Biriyle yaşıyor. Kendinden oldukça büyük biriyle. Son derece çekici, kültürlü, eğlenceli bir erkek. Ve azgın bir narsist elbette. Egosu Polonya kadar büyük. E.B. Onaylamıyorsunuz sanırım. N.W. Benim onaylayıp onaylamamam hiç önemli değil. Burası Fransa Monsieur Bustole. Afganistan değil. Gençler ana babalarının onay damgasına göre yaşayıp ölmüyorlar. E.B. Kızınızın Afganistan'la hiçbir bağı yok o halde. N.W. Oradan ayrıldığımızda 6 yaşındaydı. O döneme ait anıları sınırlı. E.B. Ama sizinkiler öyle değil elbette. Yaşamının o erken dönemini anlatmasını istiyorum. İzin isteyip bir dakikalığına salondan çıkıyor. Dönünce bana eski, buruşuk, siyah beyaz bir fotoğraf uzatıyor. Ciddi yüzlü bir erkek, iri kıyım, gözlüklü, parlak saçları, kusursuz bir çizgiyle ortadan ayrılmış. Bir çalışma masasında oturuyor, kitap okuyor. Klapaları sivri uçlu bir takım elbise, kurvaze yelek, yüksek yakalı, beyaz gömlek giymiş. Papyon kravat takmış. N.W. Babam, 1929, doğum yılı. E.B. Saygın seçkin görünüyor. N.W. Kabil'in Peştun aristokrasisine mensuptu. Çok iyi bir eğitim, dört dörtlük bir terbiye ve görgü, tam kıvamında bir sosyallik. Aynı zamanda olağanüstü bir konuşmacı. En azından başkalarıyla beraberken. E.B. Peki ya özel hayatında? N.W. Tahmin yürütmek ister misiniz Monsieur Bustole? Fotoğrafı aldım, bir kere daha baktım. E.B. Mesafeli diyebilirim. Vakur, içe dönük, ilkelerinden ödün vermez. N.W. Benimle bir kadeh içmeniz için ısrar ediyorum. Yalnız içmekten nefret ederim. Yok, tahammül edemem. Bana bir bardak şardone dolduruyor. Ayıp olmasın diye bir yudum alıyorum. N.W. Elleri hep soğuktu, babamın yani. Hava nasıl olursa olsun, elleri daima buz gibiydi. Ve her zaman, hava nasıl olursa olsun, takım elbise giyerdi. Kusursuzca dikilmiş, keskin hatlı takımlar. Bir de fötr şapka. Ve tabii, Oxford tarzı mokasenler. İki renkli. Aşırı ciddi, resmi bir havası olsa da, yakışıklı bir erkekti sanırım. Aynı zamanda, bunu epeyce sonra anladım, özenle kuşanılmış, haftada bir çimenlikte yapılan bowling, polo karşılaşmalarıyla ve herkesin hayran olduğu bir Fransız eşle pekiştirilmiş, azıcık gülünç, sahte bir Avrupalılık, genç, ilerici kralın gönlünü, beğenisini kazanan şeyler. Tırnaklarını inceliyor, bir süre konuşmuyor. Kayıt cihazımdaki kaseti ters çeviriyorum. N.W. babam kendi odasında uyurdu. Annemle ben kendi odamızda. Çoğu gün öğle yemeğini dışarıda, bakanlarla, kralın danışmanlarıyla filan yerdi. Ya da at biner, polo oynar, ava çıkardı. Avlanmaya bayılırdı. E.B., onu fazla göremezdiniz yani, ortalarda yoktu. N.W. tam olarak değil. İki günde bir ne yapıp eder, benimle biraz vakit geçirirdi. Odama gelip yatağıma otururdu. Böylece kucağına tırmanma işaretini almış olurdum. Beni bir süre dizlerinde oplatırdı. İkimiz de fazla konuşmazdık. Sonunda şöyle derdi. Evet, şimdi ne yapıyoruz Nila? Bazen göğüs cebindeki mendili alıp katlamama izin verirdi. Ben tabii ki eciş bücüş bir topak yapar, yeniden cebine sokardım. Yüzüne yapmacık bir şaşkınlık oturtur, bense bunu çok komik bulurdum. Bunu babam bıkana kadar sürdürürdük ki fazla vakit almazdı. Sonra o soğuk eliyle saçlarımı okşar, babacığının artık gitmesi gerekiyor yavru geyiğim, hadi in bakalım derdi. Fotoğrafı yeniden öteki odaya götürüp geri dönüyor. Bir çekmeceden yeni bir sigara paketi alıp bir tane yakıyor. N.W. lakabım buydu, bayılırdım. Bahçede, çok geniş bir bahçemiz vardı. Ben babamın yavru geyiğim, babamın yavru geyiğim diye şarkı söyleyerek hoplayıp dururdum. Bunun ne kadar kötücül bir lakap olduğunu çok sonraları fark ettim. E.B. efendim, gülümsüyor. N.W. babam geyikleri vururdu Monsieur Bustole. Aslında mamanın evine kadar olan birkaç sokağa yürüyebilirlerdi ama yağmur bayağı şiddetlenmiş. Takside mama arka koltukta, Peri'nin yağmurluğuna sarınıp der top olmuş, tek kelime etmeden camdan dışarıya bakıyor. Şu an Peri'ye yaşlı görünüyor. 44'ünden çok daha yaşlı. Yaşlı, kırılgan ve çelimsiz. Peri mamanın dairesine epeydir gitmedi. Anahtarı çevirip içeriye girince, mutfak tezgahını karman çorman buluyor. Kirli şarap kadehleri, açılmış cips ve makarna paketleri, içlerinde fosilleşmiş, tanınmaz yiyecek artıkları bulunan tabaklar. Masada içi boş şarap şişeleriyle dolu bir kese kağıdı. Devrildi devrilecek. Peri yerde gazeteler görüyor. İçlerinden biri daha önce dökülen kana emmiş. Üzerinde de pembe, yün bir çorap teke. Mamanın yaşadığı yeri bu durumda bulmak Peri'yi korkutuyor. Aynı zamanda suçluluk duymasına neden oluyor. Buysa annesini tanıdığı kadarıyla yaratılmak istenen etki olabilir. Aynı anda bu son düşüncesinden dolayı kendinden nefret ediyor. Bu, Julien'in düşünebileceği türden bir şey. Kendini kötü hissetmeni istiyor. Geçtiğimiz yıl bunu Peri'ye defalarca söyledi. Kendini kötü hissetmeni istiyor. Bunu ilk söylediğinde Peri rahatladığını, nihayet anlaşıldığını hissetti. Kendisinin yapamadığını ya da yapmak istemediğini yapıp durumu özetlediği için erkeğe şükran duydu. Bir yandaş bulduğu duygusuna kapıldı ama son günlerde kuşkulu. Julien'in sözlerinde kalpsiz, acımasız bir tını yakalıyor. Rahatsız edici bir şefkat yoksunluğu. Yatak odasının zeminine giysiler, plaklar, kitaplar, başka gazeteler saçılmış. Pencere pervazında yarısına kadar içine atılan izmaritlerden sararmış suyla dolu bir bardak. Yatağın üzerindeki kitapları, dergileri toplayıp annesinin battaniyenin altına girmesine yardım ediyor. Mama ona bakıyor, tekeli, bandajlı dirseğinde. Bu poz onu bir sessiz filmdeki bayılmak üzere olan bir aktrise benzetiyor. Toparlanacaksın değil mi mama? Sanmıyorum diyor Nila. Sesi ilgi dilenir gibi çıkmadı. Mamam bunu dümdüz, bıkkın bir sesle söyledi. Yorgun, içten ve kesin. Mama, beni korkutuyorsun. Hemen gidiyor musun? Kalmamı ister misin? Evet, öyleyse kalıyorum. Işığı söndür. Mama, evet. İlaçlarını alıyorsun değil mi? Kestin mi yoksa? Bence kestin. Bu da beni endişelendiriyor. Başlama yine. Işığı kapat. Peri denileni yapıyor. yatağın kenarına ilişip annesinin uykuya dalmasını bekliyor. Sonra o ürkütücü temizlik görevine başlamak üzere mutfağa gidiyor. Bir çift eldiven bulup bulaşığa girişiyor. Leş gibi ekşimiş süt kokan bardakları, bayat mısır gevreklerinin yapıştığı kabuk bağlamış kaseleri, üzeri yeşil, tüylü küf bağlamış artıklarla dolu tabakları yıkıyor. Aklına ilk kez yattıkları gecenin sabahında Julien'in dairesinde yıkadığı bulaşıklar geliyor. Julien omlet yapmıştı. Peri bu basit ev işinden, erkek pikapta Jane Birkin'in bir parçasını çalarken, onun lavabosunda bulaşık yıkamaktan nasıl da keyif almıştı. Onu, neredeyse 10 yıllık bir aradan sonra geçen yıl, yani 1973'te yeniden gördü. Kanada elçiliğinin önünde, öğrencilerin fok avını protesto etmek için düzenlediği eylemde karşılaştılar. Peri katılmak istememişti. Dahası, metamorfik fonksiyonlar hakkında bitirmesi gereken bir ödev vardı ama Colette ısrar etmişti. O sırada aynı evde yaşıyorlardı. Her iki tarafında giderek hoşnutsuz olduğu bir düzenlemeydi. Colette ot içmeye başlamıştı. Alnına bant takıyor, üzerine kuşlar, papatyalar işlenmiş morumsu, kırmızı, bol tunikler giyiyordu. Eve, Peri'nin yemeklerini yiyen, gayet kötü gitar çalan, uzun saçlı, bakımsız oğlanlar getiriyordu. Colette sürekli sokaklardaydı. Bağırıyor, hayvanlara yapılan eziyeti, ırkçılığı, köleliği, Fransa'nın Pasifik'teki nükleer testlerini lanetliyordu. Apartman dairesinde hep acil bir telaş hüküm sürer, eve Peri'nin hiç tanımadığı insanlar girip çıkardı. Baş başa kaldıklarında da Peri aralarında daha önce olmayan bir gerilim hissediyordu. Colette'den yayılan bir kendini beğenmişlik, Peri'ye karşı dile getirilmeyen bir kınama. Yalan söylüyorlar dedi Colette hararetle. İnsanca yöntemler kullandıklarını ileri sürüyorlar. İnsancaymış. Fokların kafalarına neyle vurduklarını gördün mü? O hakapikleri, çoğunlukla daha zavallı hayvan ölmemişken orospu çocukları kancalarını saplayıp onları tekneye alıyor. Derilerini canlı canlı yüzüyorlar, Peri canlı canlı. Colette'in bu son sözleri söyleyişi, vurgulayış biçimi, Peri'de özür dileme isteği uyandırıyordu. Ne için özür dilemesi gerektiğinden emin değildi ama son günlerde tam da bu yüzden boğulacakmış gibi olduğunu biliyordu. Son günlerde Colette'in, onun sitemlerinin, suçlamalarının, bitmek bilmez öfkelerinin yakınındayken, içindeki havanın çekilip alındığı duygusuna kapılıyordu. Gösteriye yalnızca 30 kişi geldi. Birgit Bardot'un da katılacağına ilişkin söylentiler yayıldıysa da, söylenti olarak kaldı. Eylem, Colette'i hayal kırıklığına uğratmıştı. Eri kadın da sıska, solgun, gözlüklü bir delikanlıyla ateşli bir tartışmaya girdi. Peri'nin anladığı kadarıyla oğlan gösteriyi örgütlemekle görevliydi. Zavallı Erik. Peri acıyordu ona. İçi içini yiyen Colette liderliği ele aldı. Peri kalabalığın arasından arkalara doğru ilerledi. Asabi bir coşkuyla slogan atıp duran, tahta göğüslü kızın yanına geçti. Gözlerini kaldırma dikmişti. Göze batmamak için elinden geleni yapıyordu. Bir sokağın köşesinde biri omzuna dokundu. Birinin seni kurtarması için can atar gibisin dedi adam. Kot pantolon, kazak, üstüne de tweed ceket giymiş, boynuna yün bir atkı dolamıştı. Saçları daha uzundu. Azıcık yaşlanmıştı ama zarifçe. Onunla yaşıt bazı kadınların haksızca hatta sinir bozucu bulacağı şekilde. Hala diri, sırım gibi, göz kenarlarında birkaç kırışık, şakaklarda hafif kırlar, yüzünde çok hafif, belli belirsiz bir yorgunluk. Aynen diyor Peri. Yanaktan öpüşüyorlar. Erkek bir fincan kahve içmeyi öneriyor. Peri kabul ediyor. Arkadaşın çok kızgın görünüyor, gözünü kan bürümüş gibi. Peri onun arkasına bakınca, Colette'in Eri'nin yanında hala slogan atarak, yumruk sallayarak durduğunu ama bir yandan da tuhaf bir biçimde dik dik onlara baktığını gördü. Peri kahkahayla gülmemek için kendini tuttu. Bu, onarılamaz bir hasara yol açardı. Omzunu af dilercesine silkip oradan uzaklaştı. Küçük bir kafeye girdiler. Cam kenarındaki bir masaya oturdular. Erkek her ikisi için de kahveyle birer milföy pastası söyledi. Peri onun garsonla, çok iyi anımsadığı güler yüzlü bir yetkeyle konuşuşunu izlerken, midesinde tanıdık bir çarpıntı hissetti. Tıpkı o, küçükken, Mamanı evden almaya gelen Julien'i gördüğünde olduğu gibi. Ansızın çekingenleşmiş, yenik tırnaklarından, pudrasız yüzünden, gevşek, cılız lüleler halinde sarkan saçlarından utanmıştı. Duştan sonra fönle kurutmadığına şimdi çok pişmandı ama eyleme gecikmişti. Colette ise kafesteki bir hayvan misali, bolta atıp durmaktaydı. "Aklımda hiç de protestocu bir tip olarak kalmadın," dedi Julien, onun sigarasını yakarken. "Değilim zaten. İnançtan çok, suçluluk duygusu bu." "Suçluluk mu? Fokavı yüzünden mi?" "Colette yüzünden." "Aa evet, biliyor musun ondan az biraz tırstığımı söyleyebilirim." "Hepimiz gibi desene." Güldüler. Masanın üstünden uzandı, Perry'nin eşarbına dokundu. Sonra elini çekti. "Ne kadar da büyümüşsün desem, çok basma kalıp konuşmuş olurum. Onun için de demeyeceğim. Ama Perry, büyüleyici görünüyorsun." Perry yağmurluğunun yakasını çekiştirdi. "Ne yani, bu komiser Clouseau kılığıyla mı?" Colette bir keresinde Perry'nin çekici bulduğu bir erkeğin karşısındayken gerginliğini gizlemek için başvurduğu bu kendi kendini aşağılama, yerden yere vurma soytarılığının saçma sapan bir alışkanlık olduğunu söylemişti. Özellikle de ona kompliman yapıldıysa mamanın o doğal, kendinden emin tavrına bir kez daha gıpta etti. Bundan sonra da defalarca edeceği gibi. "Sırada adıma yarışır biri olup çıktığımı söylemek var galiba," dedi. "Oo, no, lütfen. Fazla bariz. Bir kadına iltifat etmenin daha sanatsal bir yolu vardır, bilirsin." "Yo, bilmem. Ama senin bildiğinden eminim." Garson pastalarla kahveleri getirdi. Perry onun fincanları, tabakları masaya yerleştirirken ellerine odaklandı. Kendi avuçları ise terden sırılsıklandı. Ömrü boyunca yalnızca 4 sevgilisi olmuştu. Mütevazı bir rakam, farkındaydı. Özellikle de mamanın onun yaşındaki haliyle hatta Colette'le kıyaslandığında. Perry fazla dikkatli, fazla duyarlı, ödün vermeye, uyum sağlamaya fazla yatkın, genel olarak mamandan da Colette'den de daha tutarlıydı. Onlar kadar zor, yorucu değildi. Bu sevgililerin hiçbirine aşık olmamıştı. Gerçi bir tanesine yalan atıp sevdiğini söylemişti ya neyse. Kafasında hep Julien'e ilişkin, ona ve özel bir ışıkla aydınlanmış gibi görünen o güzelim yüzüne ilişkin düşünceler dolanıp durmuştu. Pastalarını yerken erkek işinden söz etti. Öğretmenliği bırakalı epey olmuştu. Birkaç yıl uluslararası para fonunda. Sürdürülebilir borçlar bölümünde çalışmıştı. En iyi tarafı bolca seyahat etmekti dedi. Nerelere? Ürdün, Irak, sonra 2 yıl ara verip kayıt dışı ekonomiler üzerine bir kitap yazdım. Yayımlandı mı? Söylentilere bakılırsa öyle. Gülümsedi. Şimdi Paris'te özel bir danışmanlık şirketinde çalışıyorum. Ben de yolculuk etmek istiyorum dedi Perry. Colette Afganistan'a gidelim deyip duruyor. Onun neden gitmek istediğini biliyorum galiba. Şey, bunu ben de düşünüyorum. Oraya gitmeyi yani. Haşhaş filan umurumda değil. Ülkeyi gezmek, doğduğum yeri görmek istiyorum. Belki ailece yaşadığımız o eski evi bulmak. İçinde böyle bir dürtü olduğunu bilmiyordum. Merak ediyorum. Demek istediğim o kadar az şey anımsıyorum ki. Yanlış hatırlamıyorsam bir seferinde evinizde çalışan bir aşçıdan söz etmiştin. Onun yıllarca önce söylediği bir şeyi unutmamış olması Perry'nin gururunu okşamıştı. Araya giren zamanda kızı düşünmüştü öyleyse. Perry'yi aklından silip atmamıştı. Evet, adı Nevi'ydi. Aynı zamanda şoförümüzdü. Babamın arabasını sürerdi. Tabanı bej rengi, mavi, kocaman bir Amerikan arabasıydı. Motor kapağında bir kartal başı vardı. 23. Ayrımın sonu. Sayfa 202. Devamı 24. ayrımda.